Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali, 35. ayrım. 14. Son sayısı toplatılmış derginin, yazarlar içinde kovuşturma açılıyormuş. Nihat'tan duymuştu gazetede, pek oralı olmadı önce. Size bir şey çıkmaz Gündüz abi diyordu o da. Bir şiiri vardı sayıda, bir de soruşturmaya verdiği uzunca yanıt. Basın özgürlüğü, sinemada sansür konularında. Ertesi gün daha önemli haberler getirdi Nihat. Dergide arama yapmışlar dün akşamüstü. Gece de dergiyi yöneten Ozan Cemal'in evine aramışlar. Bugün de birinci şubeye çağırmışlar Cemal'i. Birini daha dergiden. İşler karışıyor demek. Karışsın. Yeter boş oturduğumuz. Bizi ne vakit çağıracaklar? Çağırmazlar. Alıp götürürler bizi. Evecenlik basmıştı içine. Ne olacaksa olsun bir an önce hani. Bir şey de olmadı. Cemal'i, arkadaşını, 2 saat tutup sorgulamışlar. Bırakmışlar sonra. Aldıkları 3-5 kitabı da bir tutanakla geri vermişler. Demokrasi var. Adalet, hak, hukuk. Yok ama eskisi gibi değil. Neler sorduklarını öğrenmedi. Nihat da tam bilmiyormuş. Şimdi ne olacak? Birkaç hafta sonra savcılıktan sorguya çağırdılar Gündüz'ü. Akşam eve gelince madamı heyecanlı bulmuştu. Karakolda Ragıp varmış, memur. Yarın gelsin, 9'da demiş. Bilmiyorum madam, dedi. Üzülecek bir şey yok. Bir yazımızdan soruşturma yapıyorlar. Ka, ben de sandım. Sizin eski iştir. Güldü Gündüz. Sen öyle san, madam. Bizim eski iş biter mi? Karakoldan imzalatıp verdikleri çağrıya uyup adliyeye gitti bir sabah ona doğru. 10.30'daydı soruşturma. Geniş kalabalık koridorda sorgu odasına bakınıyordu ki danışma yazısını görünce yürüdü. Gündüz Bey, ince bir kadın sesiyle döndü, tanıyamadı önce. Avukat cübbesiyle gülen bu genç bayan, merhaba dedi. Seniyeydi, uzatıp elini sıktı Gündüz'ün, parmakları da incecik. Hayrola dedi. Savcılıktan çağırmışlar, avukattınız siz değil mi? Gülüyordu Seniye, çiçeği burnunda dedi. 3 ay oldu daha. Bir arkadaşla avukatlık bürosu gibi bir şey açtık. O epey eski. Savcılıkta işi ne? Elindeki bildiriyi gösterip anlattı Gündüz. Gelin benimle dedi Seniye. Üst kata çıktılar. Seniye önden koşturuyordu. Birilerine yetişmek istiyor gibi. Bir odaya girip çıktı. Yandaki odaya geçti çabucak. Geldi biraz sonra. Nuri Bey'e baktım gelmemiş daha dedi. Savcıları iyi tanır o. Bu sizin savcı, sağcı biri. Dikkatli olun. Sağcı biri mi? Solcu mu olacak bir de? Polisler olur da savcılar olmayacak mı? At bu kafayı oğlum. Peki biz neciyiz? Bir bok değilsin. Bir sıralar nasılsa vurgun yemiş bir garip yurttaşsın sen. Savcı yardımcısıymış sorguyu yapan. Orta yaşlı, tıknaz. Sorarken de, yazarken de gözü kara kuru bir kızın önünde çat çat eden daktiloda bir adam. Soyu, sopu, anası, babası dedikten sonra sabıkasını sorunca duraladı Gündüz. Doğruyu söylemek gerek. Öyküsü de giriyordu ki, kaç yılı olduğunu sordu savcı. Affa girmiş o, sabıkasız. Sevindi nedense. Dergideki soruşturmaya verdiği yanıttı konu. Aşağılama varmış sözlerde. Bir şeyler söyledi Gündüz. Kimseyi aşağılamayı düşünmediğini. Aslında bu sözleri bugün ağzından çıkanı olduğu gibi yazdırıyordu adam. Bir soru daha, neden bu dergide yazıyormuş? Onu da yanıtladı 2 satırla. Edebiyat sanatla ilgili olduğu için filan. Bitti, imzalattılar. Çıktığında Seniye kapıdaydı, anlattı. Peki şimdi ne olacak? Bize bir vekaletname verin isterseniz. Anımsadı Gündüz. Dergideki çocuklardan birinin abisi avukat. Toplu olarak ona vereceğiz, dediler. Ses çıkarmadı Seniye, yanı sıra yürüdü konuşmadan. Merdivenleri indiler, adliye önüne çıktı Gündüz'le, elini uzattı. İncecik parmaklarla nasıl da yürekten sıkıyor insanın elini. Siz o kağıdı isterseniz verin bana dedi Seniye. Biz bakalım, bir durum olursa bildirelim size. Kağıdı verdi Gündüz, yürüdü. Gözlerinin içi gülüyor kızın. Sana tapıyor da ondan. Gülünç buldu kendini, utanacak oldu. Gencecik avukat, hadi kızım gel desem dönüp de gelecek. İnanıyor musun? Bilmem. Tatlı oluyor düşünmesi. Şimdi al bu kızı, git Boğaz'da bir lokantaya. 2 kadeh, oradan bir otele. Başka neresi var? Sonra Zühtü Bey, Refik çullansınlar üstüme. Sorun o mu? Yok ya, kız mıdır bu? Olmuş olmamış ne değişir? Kafamız bu işte. Erkek kafası. Kadın kafası başka türlü mü? O neler kuruyor biliyor musun? Pervin'le ilişkimizi öğrenmiştir bu. Pervin yok diyor ya, bir yılı geçti. Gizli kalır mı? Bir şey sezinlemişlerdir. Oysa Pervin duyardı, araştırırlardı hiç değilse. Belki de Pervin biliyordur da, hiç sanmam. Öyle düpedüz apacık bir kadın ki o. Acele etme, hem niye benden saklasın? Bilmem, saklar saklar. Kısa bir vekaletname verseydim. Çocuklara söyleyeyim de, gene verebilirim. Pervin kıskanır mı? Neyi kıskanacak? İçinden geçenleri. Söylemem. Anlar, tohumu o attı. Anlasın. Koparamayacağımız bağımız mı var? Koparmayı düşünmüyor. İstemiyordu da gidebileceği kadar gitsin. Nereye varacak? Bilmem. Evlenecek değiliz herhalde. Onun da öyle bir görünüşü yok. Balıklama atlar, biraz aç istersen. Böyle bir olasılık bile tedirgin ediyordu. Niye ürküyorsun evlenmekten? Hazır değilim. Hem kimle evleneceğim? Birini bekliyorsun demek. Kimseyi beklediğim yok. Kimse de beni beklemesin. Yapacak o kadar çok iş var ki. Bütün günleri doluydu gerçekten de. Bir senaryo, bir çeviri vardı elimde. Kitap düzeltmenliği yapmıyordu artık. Gazetedeki düzeltmenliği bırakmayı bile düşündüğü oluyordu. Pek göze alamıyordu daha. Kendini tümüyle sinemaya vermekti en güzeli. Para da var. İşbirliği yapacağın doğru dürüst kişiler bulmaya kalıyor. Onlar nerede? Yeni yeni tanıdığı yönetmenler, yapımcılarla arasında nasıl aşılmaz engeller olduğunu gördükçe kapıldığı serüveni dolu düzgün yaşayan Şahin Doğu'ya acıyarak hak veriyor, hak verdiği için de kızıyordu kendine. Ne yapsın oğlan? Refik'le ilk çalışmalarını, Şahin'in sözlerini anımsıyordu sık sık. Bunlar en iyileri abi. Ötekilerin yanında Refik, Saffet Duran iyiden öte. Hele Refik gözle görülür bir gelişme içinde. Bakalım. Yasak dakikalar nasıl çıkacak? Herkes gibi gündüzle gittikçe artan bir merakla bekliyordu filmi. Emine beğenmiş. Kum kapıda rastlaşmışlardı bir gün meyhanede. Gündüzler, Nihatlarla filan. Çıkıyorlardı ki onlar girdiler, kalabalıkça bir grup. Yalnız Emine'yi tanıyordu. Ayaküstü bir şeyler söylemişti film için. Umduğunun çok üstündeymiş. Gördün mü dedi Gündüz gülerek. Utandırdı seni Refik. Bu filmi yapamazsın demiştin. O kafayla yapamazdı dedi Emine. Sizlere dua etsin. Bu kız da kör kadı. Yalan mı? Bizler olmasaydık. Emine de bizler demek istiyor. Sizler başkaları için de varsınız. Bir işe yarıyor mu? İşbirliği yapmasını bilmek de yetenek işi. Sinema o demek. Dört dörtlük başlayıp yürütmek, iyi bitirmek sinemada sık görülmüş şey mi? Düşe kalka gidiyorlar hep. Dünyada da. Bakıyorsun fırlıyor, gelişme gösteriyor, yıkılıyor, sürünüyor giderek, sonra gene yok olup gidiyor. Parasal saltanatın kurbanlık beyinlerle cinselliği ağır basan serüven alanı sinema. Bizdeki de öyle. Tıpkısı değil. Aralık kapılar var daha. Dediğim nitelikte kişiler çokça el atsın sinemaya da. Gör nasıl kapanır o aralık kapılar. Bugünkü sansürü bile aratırlar. Bugün tek tük çıkanlar da sinema kaçakçılığı. Söyledikleri de ne? Ödünsüz nasıl kalınır sinemada? Birkaç gün sonra akşam Saffet Duran'ı bulamamış Beyoğlu'nda Taksim'e doğru yürüyordu ki Şahin Doğu çıktı karşısına. Boynuna sarıldı. Abiciğim. Arayamıyorum, kusura bakmayın. Yoldan gelip geçenler Şahin Doğu'yu görüp gülerek sevecenlikle bakıyorlar. Bazıları durup seyre başlayacak neredeyse. Çok kötü şeyler yapıyorsun. Ak dişleri gene dizi dizi. Öyle abi dedi Şahin, biliyorum. Siz yapmayacak mısınız? Sanmıyorum dedi Gündüz. Yazık abi dedi Şahin. Kalamazsınız. Güvenli hep de aynı gülüşle gözlerinin içine bakıyordu. İstediğim yere geleyim, göreceksiniz. Hem yakında. Yazıhanede bekliyorlarmış, ayrıldılar. Kırıldı mı? Yo, öyle görünmüyordu. Ayrılırken gene kucaklayıp öpmeler, abiciğimle özür dilemeler. Nasıl ödün vereceğim ben? Verdim bile. Bugüne dek yaptıklarının hangisi taslamam yüreğimin, kafamın işi? Kötü filme iyi şeyler katma çabası. Kendimizi mi kandırıyoruz? Cezaevinde biri söylediydi. Bok yenmez. Şeker karıştırıp yemeye kalkma. Hiç yenmez. Mide bulandırma. Öyle ama. Şahin'in sıra ak dişler üstünde ta içinden gülen gözleri ne diyor? Kalamazsınız. Nasıl da seviyorum sinemayı. Türkiye'deyiz. Yaşamakta kalacağımız belli mi? Öldürmeler. Öldürüşmeler çemberi ustalıkla daraltıyor. Tam bir kıskaça dönüşecek. Çoğumuzu alıp götürecekler belki. Neyi getirecek? O belli değil. O da belli. Yılların birikimiyle kazanılmış şeylerin tümünü yok edecekler. Güçleri yeterse. Bugünleri ustalıkla yönetmeye güçleri yetiyor. Ölçü değil mi? Karamsarlık oluyor bu. Niye karamsarlıkmış? Deniz bitti mi diyoruz? Daha ne serüvenler bekliyor bu ülkeyi? Nihatlarla buluştuklarında tartışmalar çıkıyordu sık sık. Bir edebiyat dergisi çevresinde toplanmış bu kadar genç, bilerek bilmeyerek birbirine karşıt bir alay siyasal eğilimin savunucusu olup çıkıyorlardı. Gündüz karışmamaya, yan tutmaksızın gözlemci kalmaya özen gösteriyordu. Koptu kopacak duruma geldiler birkaç kez, bir ikisi ayrıldı. Opportunist diye suçlamışlardı dergiyi yönetenleri. Biri de gündüzden gocunuyormuş sonradan söylediklerine göre. Hep susup dinlemesinden pirelenmiş. Güldü gündüz. Üzüldü de. İyi bir öykücüydü sözünü ettikleri genç. Haklı belki de çocuk. Ben de olsam öyle derdim. Siz niye hiç konuşmuyorsunuz? Nihat gülerek sormuştu. Gazeteden Beyoğlu'nda meyhaneye çıkmışlardı bir akşam. Çiçek pasajında karşılıklı bir masada iki tek atıp ayrılacaklardı. Ne bileyim, dedi gündüz. Sinemacılarla çalışırken öyle çok gevezelik ediyoruz ki. Yorgun düşüyorum. Yanıt değildi bu. Ne anlatayım buna şimdi? Gerçekten yorgunum. Cezaevinde yıllarca dinleyip kanıksadığım, sonu gelmez zevzekliklere bir de sözlerle mi bulaşayım Nihat'cığım? Söz üretmekteki ustalığımız kadar becerikli olsaydık, uygulamalarımıza bak bir. Öyle bir konumdayız ki her söz ayırıyor bizi, dedi. Herkes birleşmekten söz ediyor, boş hepsi. Ama zorunlu belki de, sağlıklı birleşme için ayrılıkların kesin kes belli olması gerekir önce. Buna gidiyoruz belki de. Konuşacağım da ne olacak? İçinde bulunduğumuz durumu doğru saptamaya çalışıyorum. Dinlemem, o. Yıllar yolu susmuş ülke konuşmaya başlayınca buydu olacağı. Marksizmi öğrenmeye başladı mı önce bir deliriyor insanlar. Bunu yaşıyoruz biz de. Durulacak ama. Korkarım daha çabuk davranıp yeniden kilit vuracaklar ağızlara. Oynanan oyunda bu. Nihat gözleri gündüzde ağır ağır başını sallıyordu. Doğrusun mu demek istiyor? Hep böyle dinler. İçinden çıkamıyor insan, dedi Nihat. Tutturuyorlar bir sözcükten. Hadi saatlerce dırdır. Sonunda kavga küslük. Vallahi abi her yerde bu. Benim çok yerlerde arkadaşlarım var. Girip çıkıyorum. Bakma dergide konuşmama. Susarım ben de. Konuşmak bir işe yaramıyor ki. Dediğin gibi daha çok karıştırıyor. Gülüyordu. Umutsuzluk var gibi bu gülüşte. Gündüz aldı hemen. Umut gene bu konuşmalarda, dedi. Başka ülkelerde böyle olmuş. Karamsarlığa yer yok. Söyle o geçende söylediğin şeyi. Kaşgarlı'nın Divan-ı Lügat-ı Türk'te, hani avcı. Ha, dedi gülerek Nihat. Avcı neçe al bilse, adı anca yol bilir. İşte öyle, dedi gündüz. Ayı da aptal değil. Namussuz avcının tuzağına karşı yolu arayıp bulacak. Konuşa konuşa, belki de boğuşa vuruşa. Diyordu ya, İçinde bir karabasan vardı gün günden büyüyen. Yol bulamayıp kendilerini de bizi de tuzağa düşürecek bizim ayılar. Her geçen gün daha çok seviyordu Nihat'ı. Sağlam işleyen kafası var oğlanın. Sağduyusu var, dedikleri. Şimdi solduyu diyorlar. Nerede? Solduyu oluşmadı ki daha. Yaşından beklenmeyecek birikimi de vardı basın çevresi üstüne. 5 yıldır Babıali'de çalışıyormuş. Geçen yıl ölen bir eski gazetecinin yanında başlamış, bir gün Neşet abi diye alır 1/2. 40 yıl çile doldurmuş Babıali emekçisi Neşet abi. Düzeltmenlik yapmış, çeviri yapmış, yazılar yazmış ara sıra, ressamlık bile yapmış. Alkolik, karaciğer kanserinden gitmiş geçen yıl. Anımsıyordu gündüz, işe başladığı sıralar sözü ediliyordu. Ölüm duyurusu vardı gazetede. Kimin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan ona soracaktın abi, diyordu Nihat. Ne bir eksiği ne fazlası. Tıpatıp doğruymuş ne söylediyse. Kalıtına konduk, diyordu Nihat. Baba Ali'nin kadastrosu bizde. Tanımak istediğin biri varsa şimdi bize soracaksın abi. Soyunu, sopunu, nereden çalıp nereye yedirdiğini, kimin kimi şaptığını, evelallah. Alaylı bir övünmeyle gülüyordu bunları söylerken. Neşet abi bizim gibi değilmiş. Doğal sayarmış olan biteni. Yaşamının kuralı böyle dermiş. Girmenize izin vermek için bile dünyaya önce ananızı yorlarmış. Çoğu kişiler böyle gelir gider, şu yeryüzünde, bu yokuşta da. Arşivci bunlar, Nihat'ın Baba Ali için söyledikleri kanıtlarıyla ayrıntılı biçimde doğrulanmış şeylerdi. Yeni bir şey yoktu. Yargılamıyordu Gündüz. Hep eski tanıdıkları, yalnız basın değil, ülkenin tümüyle yapısı bu. Sinemada da öyle değil mi? Sinema kız oğlan kız bu yellozun yanında. Zeka yaşı daha ergenliği çağına varmadığı için kötülük tasarıları ancak birkaç günlüğüne. Burada yılların kirli hesaplarına oturmuş devler egemen. Basını yığınlara etkin, kamuoyunda saygın bir canavar aygıtı. Elinde tutanlarla iktidar tutkulularının çıkarlarına göre hırlaşıp sarmaş dolaş oldukları bir panayır burası. Gişe deliğinde yurttaş dolandıranlardan temel yapıda birleşseler de ayrı ölçüleri olacak. Kendini pahalıya kapatmak isteyenlerin daha ilk adımlarında ne oyunlara başvurduğu sık sık alaylı, kimilerinin imrendiği bir öykü olarak anlatılıyor. Oyunculuğa yükselmek için Yeşilçam'da oynananların gelişmişi cinsel, eşcinsel özveriden, ödüllendirmeden, gösterişe, göz boyacılığa kadar denenen bütün yolların daha kurnazı, daha ustalıklısı. Bir zamanların ünlü bir fıkra yazarının yaşamını al, film yap. Bahçe kapıda cebindeki son 20 lirayla taksiye binip 200 metre sonra patronun penceresi önünde inerek üstün yetenekli bir oyuncu gösterişiyle başlıyor işe. Giysilerinin tümü özenli seçilmiş, İngiliz, elçiliklerden derlenmiş eskiler, kapalı çarşıda bir yerde satarlarmış bunları. Bir oda dolusu gardırop oluşturmuş sonra, her giysinin gömleği, kazağı, kravatı, pabucu, pardösüsü ayrı uyumlu. İngiliz başka şey giymiyor, muhalefete soyunup 3-5 günlüğüne konuk edildiği cezaevinden kahraman çıkıyor. Basın kahramanı, koruyucusu ünlü bir yazarı bir ustalıkla soyup soğana çevirişi var, değme bezirgana parmak ısırtır. Kimler gelip geçmiş şu yokuştan? İnsan alım satımının en acımasız yeri burası olmalı. Tekellerin gölgesinde her şey. Ülkeyi ellerinde tutan tüm para babaları, banka babası, sigorta babası, reklam babası, kağıt babası, dış alım dış satım babası, armatörü, madencisi, toprak ağası. Bu basılı kağıtlarda bir iki satır övgüyle bir resmi çıksın diye bekleyeninden, ülkenin beyin borsasını elinde tutmanın, olmadı kara borsa satılık kişiler edinmenin yollarına bakanına, tümü, karısı, kızı, oğlu, damadı, gelini, sevgilisi, metresiyle gözü kulağı bu alım satım pazarında ola gelmiş. Şu ya da bu biçimde ilişkiler kurmuştur, bu pazarla sürekli de geliştirme çabasındadır doğal ki. Partiler iner biner, adamlar asılır, dönemler gelir geçer, değişmeyen temel budur. Yalnız zamanla daha da güçlenmiştir zehirli örümcek ağı. Şimdilerde olup bitenleri duydukça bir günlerin İngiliz giysili fıkra yazarı çocuksu görünüm kazanıyordu. Biçimsel yönünü kurtarmayı olsun artık düşünen yoktu pek. Herkes oyununu açık oynuyordu. Ünlü para babası telefonu açıp evladım bu konuda şunu şunu şöyle şöyle yaz diyormuş bir baş yazara diye gülerek anlatıyorlardı. Doğrusu da buydu. O ki gelişti ülke. Basında, bürokraside köşe bucak didinmeden sonra bu yere varmanın, varıp orada kalmanın yolu yordamı da düzenin gerektirdiği biçimde belirlenmiş olmalıydı. Ülkenin düşün yelpazesi parsellenmişti. Sağ sol, her düşüncenin alım satımı, ayrı ayrı gelir kaynakları olarak özgür basın yaftasıyla ayrı ayrı adlarda pazarlanıyordu ya, temelindeki acımasız sömürü üstündeki göz açtırmayan dönemine göre kimi örtülü, kimi açık denetim, ortak yanlarıydı. En az parayı bizim solcu gazete veriyor, diyordu Nihat gülerek. Koyu sağcı diye tanınmış biri büyük bir ansiklopedinin hazırlanmasında solcuları çalıştıracaksınız diye öğüt vermişti yöneticilerine. Hem iyi çalışıyor onlar hem de ucuza. Karmaşık görünümlü bunca apaçık gerçeğin tam bilincine varmış biri için büyük savlar peşinde meyhanede atıp tutan sanatçı, parlak yazılar döktürmüş ünlü aydın, ne idiği sonunda nereye varacağı belli, acınası, ondan da öte gülünesi bir yaratık görünümüyle dolanıp duruyordu ortalarda. O sıralar görkemli bir biçimde pala savuran solcu bir fıkra yazarına geleceğin peyamisi diyordu Gündüz. Yazgısı değişecek mi? Köşe başları tutulmuş. Gör bak nereye vardık Nihat'cığım dedi Gündüz. Gülüyordu. Nihat da güldü. Benim de içim karardı abi dedi. Deminden beri. 35. ayrımın sonu. Sayfa 351. Devamı 36. ayrımda.